Ayrım 16. Güvercin Gerdanlığı, İbni Hazm, sayfa 144. Kaçınma. Aşkın afetlerinden biri de kaçınmadır. Çeşitli türleri vardır. İlki, bir gözetleyicinin varlığından dolayı ortaya çıkan kaçınmadır. Bu tür bir kaçınma, her tür kavuşmadan daha tatlıdır. Eğer kelimenin edebi anlamı ve terimsel kavramı bu bölümden çıkarılmasını ısrarla gerektirseydi, bunu somutlaştırmayı daha sonraya ertelerdim ve onu burada kağıt üzerine geçmeyi hakaret sayardım. Bu tür bir kaçınmada sevgilinin aşığından uzaklaştığını, sözlerini bir üçüncü kişiye anlattığını, şüpheli görülmemesi hakkında kötü sanıda bulunulmaması için anlaşılmaz imalarda bulunduğunu görürsün. Aşık da aynı tarzda davranır. Ancak ruhu onu ona sürükler. Nefsine ve tutkusuna karşı koyamaz. O zaman onun da uzaklaştığı görülür. Fakat sanki yaklaşan, susan biri gibi, sanki konuşan ve kalbi başka yerde olduğu halde bakışlarını bir nesneye diken biri gibidir. Zeki ve kurnaz biri, iki sevgilinin sözlerinin arasındaki gizli anlamı keşfederse, dışta görünenin içtekiyle açıktan söylenenin gerçekle hiç de ilgisi olmadığı hemen anlar. Gerçekte bu, gözlemciler için yiğitçe duyguları ortaya çıkaracak, coşturucu bir manzara, gönüllerdeki gizli duyguları harekete geçirecek, hareketli bir sahnedir. Bu konuda şiirler yazdım. Başka konuları da içermelerine karşın burada kimi parçalarını yazacağım. Fakat daha önce bu serbestliklerde bulunacağımı sana söylememiş miydim? Tabii. Balığın, deve kuşunun susamasını kınayışı gibi Ebul Abbas onu kınıyor, ayıplıyor. Normal. Onu hiç tanımıyor çünkü. Ve gene aynı şiirden. Nice dostlarıma cömertçe davrandım. Özel bir zevk için olmadığı gibi böyle davranmak zorunda da değildim. Fakat kişisel nedenlerim vardı. Bu iyi davranışlar gerçekten bir başkasının hoşuna gitmek içindi. Bu buğday taneleriyle kuşları tuzak kurarak avlamak gibi bir şeydi. Aynı şekilde birçok hikmetleri ve edebi sanatlarla doğal davranış kurallarını içeren bir kasideden şu dizeleri sunayım. Tavil. Gönlümdeki gizli sevinç, ruhumun seçtiği, beni etkileyen varlığa yöneliyor. Yüzümdeki neşe ise kendisinden kaçındığım kişinin izlerini taşıyor. Kimi zaman çok sevdiğiniz saf balı bırakıp acı hıyar suyunu içmeniz gibi nedenler çıkar. Ruhumu zor tutarak sevdiğimden yüz çeviriyorum. Oysa bu bana üzüntü veriyor, beni yoruyor, sıkıntıya düşürüyor. Denizin dibinde, dalgaların altında gizli duran kıymetli incileri arayıp bulmak için denizin derinliklerine dalmaktan başka bir yol var mı? Sevdiklerimi ve istediklerimi elde etmek için başka yollar olduğundan eminsem, ruhumu doğal eğilimlerinden vazgeçiriyorum. Nitekim Allah daha önceki dinleri neshetmiş, hükmünü kaldırmış, yerine daha iyisini ve daha sadesini göndermiştir. Tüm yaratıkların karakterlerini kendilerine uygun düşen bir tarzda anlatıyorum. Oysa benim karakterim tamamen kapalılık ve doğruluktur. Tıpkı suyun renginin su kabının rengine dönüşü gibi, gerçekte ise suyun rengi insanı şaşırtan bir beyazdır. Gene aynı şiirden, benim için dostlarım doğal hükümler gibidir. Yaşamım onlarladır, fakat ölümden de onlardan ötürü korkarım. Gene aynı şiirden, şaşalarla kolayca baştan çıkarılıveren kişilerden değilim ben. Ayrıca ayrılık da gönlümde tuttuğum duyguları pek etkilemez. O zaman kalbimin en gizli yerinde nefretler duyarım. Fakat dıştan tatlı dilli ve gönül okşayıcı görünürüm. Sonunda anladım ki savaşta ateş yükseldikçe yükseliyor, halbuki başlangıçta bir oyundu. Alacalı yılanın harili kumaş gibi bir parlaklığı var. Rengi olağanüstü güzel. Fakat ne yazık ki bu güzel parlaklık altına öldürücü zehir sinsice yerleşmiş. Kılıç çeliğinin insanı hayran bırakacak bir manzarası var. Fakat sallanınca keskin ağzı öldürücüdür. Benim için alçak gönüllülüğün çok yüksek bir değeri vardır. Bu yolla insan dilediği her şeye ulaşır. Çünkü olur ki insan yarin, hatırlı, itibarlı, saygın kişisi olmak için alnını toza toprağa koyar, secde eder. İşte insan için ardından bir izzet, büyüklük getiren alçaklık, alçaklıkla sona eren bir izzetten daha soyludur. Nice bin kez yoksulluk ardından bolluk getirmiştir. Nice bin kez kıtlık sonunda her şey bollaşmıştır. Düşüşü görmeyen kimse izzeti ne bilsin? Çünkü hiç kimse rahat yüzü göremez, yorgunluk çekmemişse. İnsan susuzken küçük bir sudan birazcık su içmesi, bolca kana kana ve birçok defa su içmesinden daha tatlıdır. Gördüğün bütün insanlar az ya da çok iyidir. Eğer daha iyisini bulamıyorsan iyi suyla yetin. Fakat bulanık suyu mecbur kalmadıkça ve başka hiçbir yerde içecek bir şey olmadıkça içmeye razı olma. Tuzlu sulara pek yaklaşma. Çünkü onlar boğazda takılır kalır. Böylesi bir durumda susuz kalmak daha uygundur akıllı bir insan için. Gene aynı şiirden. Zor da olsa kurnazlıkla, hileyle elde edilebilen bir şeyden dolayı üzülme. Çünkü tüm girişimlerin gerçekleştirilmesi çoğu kez zordur, güçtür, çetindir. Karanlıklara güvenme. Çünkü yakında şafak doğacak, ışıkla da kendini aldatma. Çünkü akşam olunca güneş batacak. Gene aynı şiirden. Dayan, biraz daha dayan. Çünkü su, met ve cezirden dolayı bir alçalıyor, bir yükseliyor. Sürüp giden saldırılarla kayalara saldırıyor. Hiç usanmadan, durmadan, dinlenmeden bir takım hareketleri tekrar et. Hiç gevşeme. Çoğu zaman yaptıklarını azalt. İnce ince yağan yağmur pek çok değildir ama toprağın derinliklerine kadar işler. Eğer insan zehirle beslense, bu onun için bir besin kaynağı, gıda olur. Her defasında ondan bir cevher çıkarır. Sonra nazlanmadan ötürü ortaya çıkan kaçınma gelir. Kavuşmalardan daha tatlıdır bu. Bunun için bu tür bir kaçınma ancak sevgililer birbirine tam güven duydukları ve ilişkilerinin sağlamlığına ve sürekliliğine inandıkları zaman ortaya çıkar. İşte o zaman sevgili aşığının sabrını denemek için ondan kaçıyormuş gibi yapar. Gökyüzünün her zaman berrak, açık ve bulutsuz olmayacağını vurgulamak ister. Kendine ne denli tutkun olduğunu, aşkına ne denli sadık olduğunu anlamaya çalışır böylece. O zaman aşık, başına gelenden dolayı değil, fakat durumun gitgide daha da ciddileşmesinden, bu ilk kaçınmanın ardından başka kaçınmaların peş peşe gelmesinden korkar, umutsuzluğa düşer. Çünkü sevgilisinde bir usanç, bıkkınlık ve bezginlik sezer gibi olur. Gençliğimde kendisine aşırı tutkun olduğum birisinde benzeri bir kaçınmaya ben de tanık oldum. Bu oyun tam bitecekken yeniden başlıyordu. Gerçekten dayanılmaz bir hal almıştı. Mizah türünde açık bir şiir yazdım. Her beyti Tarafa İbn el-Abd'in kasidesinin yani muhallakasının başka bir deyişle her dizenin ilk yarısı İbn Hazm'ın, ikinci yarısı Tarafa'nındır. İlk dizesiyle bitiyordu. Aynı şiiri açıklamasıyla birlikte Ebu Said el-Feta el-Caferi'nin derslerinde incelemiştik. O da bu açıklamaları Ebu Bekir el-Mukri'den, o da Ebu Cafer en-Nahhas'tan öğrenmiş. Allah hepsine rahmet etsin. Bu dersler Kurtuba'daki Ulu Cami'de oluyordu. İşte o şiir. Tavil. Sevgilimin sevgisini anımsadım. Sanki taşlı Şumut Ovası'nda, Havle evlerinin yıkıntıları gibiydi. Bana karşı verdiği kesin ve değişmez ahitleri hatırlıyorum da, elin üstüne yapılan dövme işaretleri gibiydi. Döndüğünden kesin olarak emin değildim ama gene de yanında durdum. Üzülmüyordum ama ağlıyordum. Ertesi güne kadar ağlıyordum. İnsanlar beni ayıplayıncaya ve bana üzüntüyle kendini tüketip mahvetme, talihin tersliğine karşı göğüs ger deyinceye kadar ağlıyordum. Sevgilimin öfkeli öfkeli görünüşü, Rat ırmağının kayalarına bindiren gemileri andırıyor sanki. Ard arda gelen kaçınma ve buluşma devinimleri, kayıkçının kayığını bir o yana bir bu yana çevirişine benziyor. Çünkü sevinç anını hemen üzüntü anı izliyor. Fial oyunu, bir çeşit çocuk oyunu, herhangi bir nesne bir toprak ya da kum yığını içine saklanır, bu kum yığını küçük parçalara ayrılır. Sonra oyun oynayanlar saklı nesnenin hangi parçada olduğunu bulmaya çalışırlar. Oyunu oynayan çocuğun eliyle toprağı ikiye ayrışı gibi sanki. Öfkeli bir haldeyken bana gülümsüyor, incilerle, zebercetlerle süslenmişken benden yüz çeviriyor. Ayrıca aşığın işlediği herhangi bir suçtan ötürü ortaya çıkan bir kaçınma türü vardır. Bu çok zordur. Fakat barışmanın verdiği zevk ve sevgiliyle yeniden buluşmanın doğurduğu sevinç daha önceki kırgınlığa denk olur. Çünkü sevgilinin kızgınlığından sonra rızasını yeniden kazanma, gönülde eşsiz bir sevinç meydana getirir. Ruh üzerinde bu dünyada başka hiçbir şeyin yapamayacağı bir etki yapar. Aşağıdaki sahneden daha güzel, daha tatlı bir sahneye acaba bir gözlemci tanık olmuş mudur? Gözler görmüş müdür? Akıllardan geçmiş midir böyle bir sahne? Sizi gözetleyecek bir gözetleyici, canınızı sıkacak hiçbir durum, hiçbir jurnalci yok. Birinizin yaptığı ufak bir hatadan dolayı birbirinizden ayrılmış iki sevgili bir araya geliyorsunuz. Bir süre soğukluk sürüyor aranızda. Sevgiliniz sizden kaçıyor ama şimdi hiçbir şey sizi engellemiyor ve siz saatlerce baş başa kalıyor, sohbet ediyorsunuz. Bakın, işte sevgiliniz özür dilemeye başlıyor. Sakinleşiyor, yumuşuyor, sevgisini belirten açık davranışlarda bulunuyor. Kah böbürleniyor, kah alçak gönüllü davranıyor. Geçmişte yapılanı hayıflanıyor. Kah suçsuzluğunu ileri sürüyor, kah af diliyor, bağışlanmasını istiyor. Hiçbir suç işlemediği halde kendisini suçlu ilan ediyor, suçunu itiraf ediyor. Bütün bunlar olurken sevgili gözlerini yere diker, bakışlarını oradan ayırmaz. Ancak aşığına kaçak olarak bakar. Hatta kimi zaman uzun uzadıya seyreder onu, sonra gizlice gülümser. İşte bu barışma belirtisidir. O zaman birbirlerinin özürlerini ve öteki sözlerini kabul ederler. Böylece görüşmeleri sona erer. Dedikoducuların günahları silinir, öfke belirtileri kaybolur ve son söz cevap olarak genellikle şöyle olur. Evet, suçun varsa da yoksa da af oldu. Bu söz güçlü kavuşmayla sonuçlanır. Artık hayıflanmalar, yakınmalar bitmiştir. Birbirini mutlu etmekten başka bir şey düşünemezler ve bu durum üzerine ayrılırlar. Böyle bir sahne bütün tasvirlere meydan okur. Bütün diller onu canlandırmakta zorlanır. Halifelerin halılarını çiğnedim, kralların toplantılarına katıldım. Fakat aşığın sevgilisine karşı gösterdiği korkuyla karışık saygıya denk bir saygı görmedim. Yöneticilere etki edenlerin nüfuzunu ölçtüm, vezirlerin kullandığı yetkileri gördüm. Devlet adamlarının tattığı sevinçleri bilirim. Fakat sevgilisinin kalbini çalıp duygularını elde ederek kendisine meylettireceğinden, böylece onun sevgisini kazanacağından emin bir aşığın, talihinden memnun oluşundan daha yoğun, daha diri ve bir coşku ve sevinç bilmiyorum. Sultanların huzurunda insanların nasıl el avuç ovuşturduklarını gördüm. Asi dinsizlerle bir olup büyük günah işleyen suçluların hallerini bilirim. Onların hali, öfkeden taşan, kızgınlığı son sınırına varmış, katı bir sevgilinin huzurundaki çılgın aşığın durumundan daha az gösterişsizdir. Benzeri bir iki durumda kaldım. Birincisinde, demirden daha sert, kılıçtan daha keskindim. Kendiliğimden yatışmam olanaksızdı. Sakinleşme olasılığım yoktu. İkincisinde ise, kadife elbiseden daha yumuşak, pamuktan daha hafif ve uysaldım. İşime yarar umuduyla alçalmanın son sınırlarına çabucak varıyor, kendimi boyun eğmiş gösterebilmek için her fırsatı değerlendiriyordum. Belki bana yararlı olur diye düşünerek kendi ağzımla yumuşama yolları arıyor, her türlü kurnazlıkları yakalamak için edebiyat ve sanatın inceliklerini kullanıyordum. Sözlerime mümkün olduğunca çeşnilik katıyordum. Sevgilimle barışmamı sağlayacak ne varsa hepsini araştırıyordum. Haksız hayıflanmalar da kaçınma türlerinden biridir. Aşkın başlangıcında ve sonunda olur. Başlangıçta sevginin sağlamlığına işarettir. Sonra ise gevşeme belirtisidir. Unutmaya doğru ilk adım atılıyor demektir. Öykü. Bu bağlamda iyi hatırlıyorum. Bir gün Kurtuba'da öğrencilerle hadis konusunda derinleşmiş bilginlerle birlikte Bab Amir mezarlığından geçiyordum. Allah rahmet etsin, hocam Şeyh Ebul Kasım Abdurrahman İbn Ebi Yezid el-Mısri'yi Es-Savvaf'ın dersine giriyorduk. Septeteli büyük şair Ebu Bekir Abdurrahman İbn Süleyman el-Bedevi de bizimle birlikteydi. haksız suçlamalarıyla ün kazanmış birini tasvir için kendi kendine şiirler söylüyordu. Tabil. Yola koyulmakta çok hızlı, dostluk bağlarını çözmekte daha da hızlı o. Sevgisini onarmamız için bize çok uzun zaman gerekiyor. Hele onarım sırasında yırtılırsa. O ilk beyti söylerken tam o sırada Ebu'l-Hüseyin İbni Ali el-Fasi, Allah rahmet etsin, oradan geçiyordu. O da bizim gibi İbn Ebi Zeyd'in dersine gidiyordu. Bu dizeleri duydu ve bize gülümsedi. Bizim gruba geldi, katıldı. Allah aşkına dostluk bağlarını sıkılamakta, düğümlemekte çok daha hızlı şeklinde desen daha uygun olur, dedi. Halbuki Ebu'l-Hüseyin ciddi, erdemli, dindar, çile çekmiş, doğruluktan ayrılmayan, ağırbaşlı ve bilgin birisiydi. Bu konuda şu dizeleri yazdım. Kamil. Dostluk bağlarımızı çözmeye uğraşmayı bırak. Tersine, birlikteliğimizin düğümlerini sıkıla, ey zalim. İstesen de istemesen de, hukuk bilgisinin söylediğine geleceksin nasıl olsa. Aşkta kınama ve kaçınma yan yana gidebilir. Vallahi eğer bunlar hafifse çok güzeldir. Ama ciddiyse ve gittikçe ağırlaşıyorsa kötüye yorumlanır. Kötü fal gibidir. Uğursuzluk belirtisidir. Çok kötü bir işarettir. Kısaca bunlar ayrılma bahaneleridir. Kopukluk belirtileridir. Haksız suçlamaların bir sonucudur. Usançlık ilanıdır. Bölünme habercisidir. Kin duyma nedenidir. Felaket habercisidir. Şaka tarzıyla bir şeyse ve kökeninde sevecenlik yatıyorsa o zaman güzeldir. Bu konuda şu dizeleri yazdım. Vafir. Olur ki beni kınadıktan sonra ödüllendirirsin, kınadığın durumdan dolayı belki de fazlasıyla. Nice bin kez gökyüzünü açık masmavi seyrettik de sonunda gök gürültüsü duyar olduk. Ama sonra o güzel günler yeniden geldi. Umarım sen de böyle yeniden döner gelirsin. Bana bu dizeleri söyleten, yukarıda tasvir ettiğim gibi bir ilk yaz günü yüzüme karşı yapılan kınamalardır. Ben de o vakit bunları söyledim. Bir zamanlar iki dostum vardı, ikisi kardeşti. Bir yolculuğa çıktılar, döndüklerinde benim gözümde yangı olmuştu. Beni ziyaret etmekte gecikince büyüğüne hitaben bir şiir yazıp gönderdim. O şiirden bir parçayı yazayım. Mütekârip. Daha önceleri sık sık kardeşine hazmedilmesi zor yakınmalarda bulunurdun. Fakat bulutlar güneşi saklayabiliyorsa ayı haydi haydi saklarlar. Ayrıca jurnalciler nedeniyle ortaya çıkan kaçınma var ki, daha önce biz onlardan ve onların zehirli eylemlerinin zararlarından söz ettik. Bu durum kesin kes kopukluk meydana getirebilir. Bir de usanmadan doğan bezginlik ve bıkkınlıktan ötürü kaçınma türü vardır. Bu, insanda doğuştan var olan bir huydur. Bir kimse bu yüzden üzülüyor, acı çekiyorsa, en iyisi onunla kusursuz bir dostluk kurma girişiminde bulunmamasıdır. Gerçekten onun için sağlam bir kardeşlik söz konusu değildir. Hiçbir girişiminde sebat etmeyeceği bellidir onun. Hiçbir sevgi bağında kararlı değildir o. Kendisini sevenler için beslediği saygı ve sevgi uzun süreli olamaz. Ondan ne sevgi ne de kim beklenir. En iyisi onu kendine pek yanaştırmamalıdır. İnsan onunla ve çevresiyle karşılaşmaktan, oturup sohbet etmekten kaçınmalıdır. Çünkü ondan hiçbir yarar sağlanamaz. İşte bu yüzden bu kusuru biz sevenlerden uzak tuttuk ve sevilenlerin bir özelliği olarak değerlendirdik. Çünkü genellikle sevilenler haksız suçlamalarda bulunur, kuşkulanma heveslisidirler ve bağların kopmasına açıktırlar. Fakat aşkın güzel ismini kullanıp onunla süslenenler ve kolayca aşktan tiksinenler kesinlikle aşık değildir. Onları aşıklar kategorisine almamak, onlardan kaçınmak ve oraya hiç sokmamak uygun düşer. Bu kusuru tam olarak Ebu Amir Muhammed İbn Amir'de gördüm. Mansur'un oğludur, Hişam II'nin kahyası 1002'de öldü. Allah rahmet etsin. Eğer bir kimse onun hakkında benim bildiklerimden yalnızca bir kısmını anlatsaydı kesinlikle inanmazdım. Bu tür insanlar sevmede en hızlı olan fakat sevdiklerine ve nefret ettiklerine tahammül etmeye en az dayanan sabırsız insanlardır. Ellerinden geldiği oranda çabucak aşktan yüz çevirirler. O halde sevgiden usanmaya hazır birine sakın güvenme, gönlünü onunla uğraştırma, tatlı umutlarla bir gün vefalı bir dost olur diye gönlünü oyalama. Her an onun değişik tutumlarının ortaya çıkaracağı yeni durumlara hazır ol. Hareketlerini onunkine ayarla. Yukarıda adı geçen Ebu Amir bir genç cariye görmesin. Hemen peşine takılır, sabırsızlanır, aklı fikri hep ondadır. Onu elde edinceye kadar bir kuşku içini kemirir, neredeyse öldürecek duruma gelir. Amacına ulaşmak için en zor tehlikeleri, engelleri göğüslerdi. Fakat cariyeyi elde ettiğinden emin olur olmaz, iş değişir, bu kez aşkı nefrete, ülfeti, ünsiyeti tiksinmeye, ona sahip olma sabırsızlığı, ondan bir an önce kurtulma sabırsızlığına, ona karşı duyduğu eğilme, ondan uzaklaşma arzusuna dönüşürdü. O zaman çok düşük fiyata onu satardı. Bu olay bir alışkanlık haline gelmişti onda. Öyle ki bu yüzden on binlerce dinar kaybetti, servetini telef etti. Bununla birlikte kendini yetiştirmiş, değerli, keskin zekalı, kurnaz, hoş sohbet, çok nüktedici insandı. Ayrıca soylu birisiydi. Büyük makam sahibiydi. Üstün bir yeri vardı. Yüz güzelliğine, boyboz durumuna gelince tanımını yapmak oldukça zor. Hayal onun en küçük parçasını bile tasvirden aciz kalır. Hiç kimse onun tablosunu çizmeye kalkışmaz. O geçerken sokaklar boşalırdı. Gerçekten herkes evinin sokak kapısı önüne geçerdi. O sokak, Kurtuba'nın doğusundaki mahallede, evimizin sokak kapısına yakın, küçük ırmaktan başlar, ta Ez-Zahire Sarayı'ndaki, Kurtuba'nın doğusunda, Guadalcavir üzerinde, kemerli geçite kadar uzanırdı. Allah rahmet etsin. İşte onun evi, bu geçitte bizimkine bitişikti. İnsanlar sırf onun aşkından öldü. Hepsi ona tutulmuştu. Onun için yetiştirilmişlerdi. Fakat o, onların umutlarını suya düşürdü. Çoğu vücuttan düştü, verem oldu, yalnızlık onları ölüme götürdü. Bu cariyelerden birini tanıyorum. Adı Afra'ydı. İyi hatırlıyorum, katıldığı bütün toplantılarda aşkını gizlemiyor ve alenen söylüyordu. Gözyaşları hiç dinmiyordu. Ebu Amir'in evinden, sarayda kızlar ağasının emrine vermişlerdi. Ebu Amir'in kendisi bana onun adından artık usandığını söylüyordu. Dostlarına gelince, kısacık ömründe pek çok dost değiştirdi. Tüy değiştiren ispinos kuşu gibiydi. Hiçbir zaman aynı elbiseyi giymezdi. Kah krallar gibi giyinir kuşanır, kah haydutlar gibi gülünç kılıklara bürünürdü. Demek ki hangi tarzda olursa olsun bu nitelikte bir insanın sizi sık sık ziyaret etme talihsizliğine uğrarsanız, dostluğunu kazanmak için bütün çabaları göstermeniz gerekmez. Tam tersine onun kararsız biri olduğu gerçeğini göz önünde tutarak kendi kendinizi güçlendirmelisiniz. Şayet onda ufak bir gevşeklik belirtisi yakalarsanız birkaç gün içinde ilişkinizi kesersiniz. Daha sevimli, daha nazik davranışlarda bulunsun, sıkıcı mizacını düzeltsin diye. Belki o zaman onunla yeniden ilişki kurabilir, belki de dostluğunuz böylece sürekli olacaktır. Bu konuda şunu söyledim. Müçtes, usanmaya hazır birinden hiçbir şey bekleme, böyle biri senin işine yaramaz. Böyle kararsız birinin dostluğunu bir yana bırak, bu hemen geri verilmesi gereken ödünç maldır. 16. ayrımın sonu sayfa 153.